Ayrım 37.
İnsan kendini Prelasis mezarlığının tam ortasında, pazar taşlarının arasında sanırdı. Bu hayvan herifin sanki mesleği kendisini pek neşelendiriyormuş gibi durmadan bir başına gülmesi korkunç bir şeydi. Hatta tepinmesi bitip de sırt üstü yere serilince çamaşırcı kadının korkudan soluğunu kesen bir biçimde horluyordu. Gervais uzun saatler boyunca kulak kabartıyor, komşusunun odasından cenaze alayları geçiyor sanıyordu. İşin asıl kötü yanı şuydu. Gervais duyduğu müthiş korkular içinde işin iç yüzünü iyice anlamak amacıyla kulağını yapıştıracak kadar duvara yaklaşıyordu. Bozok onun üzerinde yakışıklı erkeklerin namuslu kadınlar üstünde yaptıkları etkiyi yapıyordu. Bunlar ellemek dokunmak isterler ama cesaret edemezler. Aldıkları iyi terbiye buna engel olur. Eh işte, eğer korkusu engel olmasa Gervais'te ölüme dokunmak, onu ellemek nasıl bir şey olduğunu yakından görmek isterdi. Kimi zamanlar soluğunu tutup dikkat kesilerek, Bozok'un bir hareketinden bu işin gizini öğreneceğini sanarak öyle tavırlar takınıyordu ki, kapyo sırıtarak bitişikteki cenaze taşıyıcısına mı tutuldun yoksa diye soruyordu. Bu komşuluktan öyle tiksiniyordu ki öfkeden küplere biniyor, evden taşınacağını söylüyordu. Sonra da yaşlı adam üzerine sinmiş o ölüm korkusuyla evine dönünce elinde olmadan gene her zamanki düşüncelere kapılıyordu. Kocasını aldatmayı düşleyen bir eş gibi telaşlı ve ürkek bir tavır takınıyordu. Bozok baba onu sarıp sarmalayarak alıp bir yerlere götürmeyi, birdenbire bütün sefaletleri unutturacak kadar derin zevkli bir uykuya dalınan bir döşeğe yatırmayı ona tam iki kez önermemiş miydi? Kim bilir, belki de gerçekten tatlı bir şeydi bu. Yavaş yavaş bunun zevkine varmak için gitgide artan bir merak duymaya başlıyor, müthiş bir gerilim içine giriyordu. Bunu hiç değilse 15 gün bir ay denemeyi pek isterdi doğrusu ya. Hele kışın kira taksidi geldiği ay, yaşam savaşının sıkıntıları kendisini yiyip bitirdiği sırada bir ay uykuya dalmak ne güzel olurdu. Ama bu olacak şey değildi. İnsan bir uyumaya başlayınca sonsuza değin uyuması gerekti. Bu düşünce de onu iliklerine kadar donduruyordu. Ölüme karşı duyduğu geçici tutkunluk, toprağın istediği o ebedi ve ciddi dostluk karşısında sönüp gidiyordu. Bu arada bir Ocak akşamı Gervais iki eliyle bölmeyi yumrukladı. Önüne gelen herkes tarafından itilip kakılarak, horlanarak, meteliksiz, bütün cesaretini yitirmiş bir halde korkunç bir hafta geçirmişti. O akşam kendini hiç iyi hissetmiyordu. Ateşler içinde tir tir titriyor, gözlerinin önünde alevler uçuşuyordu. Bunun üzerine bir aralık kendini pencereden atmak istedi ama sonra böyle yapacağına bölmeyi yumruklamaya ve seslenmeye başladı. Bozok baba, bozok baba. Cenaze taşıyıcısının yanında üç güzel kız vardı. Şarkısını mırıldanarak ayakkabılarını çıkarıyordu. O gün işleri iyi gitmiş olmalıydı çünkü yaşlı adamın her zamankinden daha rahat bir hali vardı. Gervais sesini yükselterek habire bozok baba bozok baba diye haykırıyordu. Sesini işitmiyor muydu, neydi bu adam? Gervais hemen kendini ona teslim edecekti. Beriki onu sırtına vurup avuttuğu, varlıklı, yoksul, bütün öteki kadınları götürdüğü yere götürebilirdi belki. Yaşlı adam şarkısında üç güzel kızdan söz etmekteydi. Genç kadın bu şarkıyı dinlerken bayağı üzülüyor, bunda birçok sevgilisi olan bir erkeğin gururunu ve kendini naza çekmesini görüyordu. Bozok baba en sonunda "Nedir o, ne var?" diye kekeledi. "Kim fenalaştı? Geliyoruz anacığım, geliyoruz." Ama bu kısık sesi işitince Gervais bir karabasandan uyanır gibi hemen kendine geldi. Ne yapmıştı? Hiç kuşkusuz bölmeyi yumruklamıştı. O zaman tam belinin ortasına bir sopa yemiş gibi oldu. Korkudan dizlerinin bağı çözüldü. Saçlarından kavramak için cenaze taşıyıcısının o koskocaman ellerini duvarın ötesinden bu yana uzattığını görür gibi oldu. Sonra geriledi. Hayır hayır, istemiyordu. Henüz hazır değildi. Eğer bölmeye vurduysa, olduğu yerde dönerken istemeyerek ayrımında olmaksızın dirseğiyle vurmuş olmalıydı. Aynı zamanda da bütün vücudu kas katı kesilmiş, yüzü tabak gibi bembeyaz, yaşlı adamın kolları arasında taşındığını düşündükçe diz kapaklarından omuzlarına kadar bir korku ürpertisi yükselmişti. Bozok sessizlik ortasında, ne oldu, nereye gittin, kimse yok mu orada diye sordu. Durun hele, kadınlara karşı kibar davranmasını biliriz biz. Çamaşırcı kadın sonunda soğuk bir sesle, yok yok hiçbir şey yok diyebildi. Hiçbir şeye gereksinmem yok, sağ olun. Cenaze taşıyıcısı söylene söylene uykuya dalarken, Gervais de içine derin bir kaygı kaplamış gibi öylece kala kaldı. Kulak kabartıyor, yaşlı adamın yeniden duvara vurduğunu işittiği sanısına kapılacağı korkusuyla kıpırdamaya bile cesaret edemiyordu. Bundan sonra çok dikkatli davranmaya kendi kendine yeminler ediyordu. Hani can çekişse bitişikteki komşusundan yardım istemeyecekti. Bunu yüreğini ferahlatmak, kendine güven vermek amacıyla söylüyordu. Çünkü kimi anlar oluyordu ki bütün korkusuna karşın o korku dolu ilgiyi beklemekten kendini alamıyordu. Bununla birlikte Gervais o sefil köşesinde kendi dertleriyle başkalarının dertleri ortasında Bijartların gösterdikleri cesareti çok yüce, çok güzel buluyordu. Parmak kadar bir yavrucak, 8 yaşında minicik bir kız çocuğu olan küçük Lali, büyük bir insan titizliği ve temizliğiyle evi derli toplu tutuyordu. İşi de hayli zordu. Biri 3, öbürü 5 yaşında ufacık çocuklar olan erkek kardeşi Jules ile kardeşi Henriette bakıyordu. Onlara analık ediyordu. Ortalık süpürürken bile bütün gün gözlerini onların üzerinden ayırmamak zorundaydı. Bijart baba karısının karnına bir tekme indirip öldürdüğünden beri Lali bütün bu ufacık ailenin minicik anası olup çıkmıştı. Hiçbir şey söylemeden kendiliğinden ölen anacığının yerini tutuyordu. Öyle ki babası olacak o hayvan herif hiç kuşkusuz benzerliği tamamlamak için vaktiyle anasını patakladığı gibi şimdi de kızını acımasızca dövüyordu. Eve kör kütük sarhoş döndüğü zaman dövüp pestini çıkaracak kadınlar gerekliydi bu herife. Lali'nin parmak kadar bir çocuk olduğunu ayrımsamıyordu bile. Büyük bir insan dövse bundan daha şiddetli vurmazdı. İndirdiği her şamar çocuğun yanağını bütünüyle örtüyordu. Küçük kızın teni de daha o kadar narindi ki 5 parmağının izi tam 2 gün silinmiyordu. Adam acımadan tokadı yapıştırıyordu. Dayak hiç çoktan nedenlerle başlıyordu. Korkak ve sokulgan, acınacak kadar sıska, zavallı bir kedi yavrusunu andıran bu çocuğa kudurmuş bir kurt gibi saldırıyordu. O zavallı yavrucak da bu tekme ve tokatları hiç sesini çıkarmadan, gık bile demeden, yazgıya boyun eğmiş o güzel gözleriyle Tanrı'yı tanık tutarak katlanıyordu. Hayır, Lali hiçbir zaman karşı gelmiyordu. Yüzünü sakınmak amacıyla boynunu bir parça eğiyor, evi ayaklandırmamak için de kendini tutuyor, asla bağırmıyordu. Sonra babası tekmelemeye, onu odanın dört bir köşesine savurmaktan usanıp yorulunca, kızcağız toparlanabilecek gücü buluncaya kadar beklemeye başlıyordu. Sonra çocukcağız yeniden işe koyuluyor, çocukların yüzünü gözünü yıkayıp temizliyor, çorbayı pişiriyor, eşyaların üzerinde tek bir toz tanesi bile bırakmıyordu. Dayak yemek her günkü uğraşları arasına giriyordu. Gervais komşusu küçük kıza karşı büyük bir sevgi ve dostluk duymaya başlamıştı. Ona yaşamın ne demek olduğunu bilen, yaşını başına almış, kendi akranı bir kadın gibi davranıyordu. Şunu da belirtmek gerekir ki Lali'nin solgun ve ağırbaşlı bir yüzü, bir yaşlı kız ifadesi vardı. İnsan konuşurken dinlese 30 yaşında sanırdı onu. Alışveriş etmesini, sökük dikmesini, evi derleyip toparlamasını çok iyi biliyordu. Çocuklardan söz ederken yaşamında 2-3 çocuk doğurmuş bir kadın gibi konuşuyordu. 8 yaşında bir çocuğun böyle konuştuğunu işitenler gülümsüyorlardı. Sonra boğazlarına bir şey tıkanıyor ve ağlamamak için çıkıp gidiyorlardı. Gervais küçük kızı olabildiğince sık sık yanına çağırıyor, yiyecek eski giysi, eline ne geçerse veriyordu. Bir gün Nana'nın eski ceketini onun üzerine denediği sırada sırtının morarmış dirseğinin sıyrılmış ve hala kan içinde olduğunu, derisi kemiğine yapışmış bu masum yavrucağızın bütün vücudunun işkenceye uğradığını görünce tıkanır gibi oldu. Bozok baba bu kızın tabutunu hazırlayabilirdi. Bu gidişle fazla yaşamazdı ama Küçük kız kimseye bir şey söylememesi için çamaşırcı kadına yalvarmıştı. Babasının kendi yüzünden rahatsız edilmesini istemiyordu. Onu savunuyor, canla başla koruyordu. İçmese hiç de kötü bir insan olmadığını söylüyordu. Babası düpedüz deliydi. Ne yaptığını bilmiyordu. Onu bağışlıyordu. Çünkü delilerin her gün yaptıklarını bağışlamak gerekirdi. O günden beri Gervais küçük kıza göz kulak oluyordu. Bijart babanın merdivenden yukarı çıktığını işitir işitmez araya girmeye çalışıyordu. Ama çoğu zaman bu kargaşalık arasında o da birkaç tokat yumruk yiyordu. Gündüzleri Gervais onların odasına girdiği zaman çoğunlukla Lali'yi demir karyolanın ayağına bağlanmış buluyordu. Bu sarhoş çilingir sokağa çıkmadan önce kim bilir ne akla hizmet ederek çocuğu kalın iplerle bacaklarından ve karnından sımsıkı bağlıyordu. İçkiyle dengesi bozulan aklına besbelli öyle esiyordu ve kendisi orada olmasa bile çocuğa işkence etmek istiyordu. Lali kazık gibi dimdik, bacakları karıncalanarak bütün gün orada bağlı kalıyordu. Hatta bir akşam Bijart eve dönmeyi unuttuğu zaman bütün bir gece orada kalmıştı. Onu bu halde gördüğü zaman fena halde öfkelenen Gervais, ipleri çözmekten söz edince küçük kız bir tek ipe bile el sürmemesi için ona yalvarıyordu. Çünkü babası ipi aynı şekilde düğümlenmiş görmezse öfkeden küplere biniyordu. Hem gerçekten de hiç de fena olmuyordu. Böylece bir parça dinleniyordu hiç olmazsa. O melek gibi sevimli küçük çocuk bacakları şişmiş ve uyuşmuş olduğu halde bunları söylerken gülümsüyordu. Onun asıl canını sıkan şey darmadağın bir evin içinde bu karyolaya yapışıp kalmasının ev işlerine engel olmasıydı. Babası başka bir yöntem bulsa daha iyi ederdi. Ne var ki bu halinde bile gene de kardeşlerine göz kulak oluyor, onlara sözünü dinletiyor, burunlarını silmek için Henriette Julie yanına çağırıyordu. Elleri serbest olduğundan büsbütün vaktini yitirmemek için ipleri çözülünceye kadar yün örüyordu. Asıl Bijart iplerini çözdüğü zaman canı acıyordu. Damarlarından kan dolaşmadığı için ayakta duramıyor, 15 dakika kadar yerlerde sürükleniyordu. Çilingir bir başka küçük oyun daha bulmuştu. Sobanın içine madeni paralar koyarak bunları kıpkızıl oluncaya kadar ısıtıyor, sonra bu paraları ocağın bir köşesine bırakıyordu. Lali'yi çağırıyor, gidip iki somun ekmek almasını söylüyordu. Küçük kız hiçbir şeyden kuşkulanmadan paraları avuçluyordu. Bir çığlık koparıp bunları yere atıyor, sonra minicik ellerini sallamaya başlıyordu. İşte o zaman Bijart adeta kuduruyordu. Böyle bir sokak süprüntüsünü kim başına musallat etmişti? Şimdi de paraları etrafa saçıyordu. Parayı hemen yerden almazsa kıçını pataklamakla tehdit ediyordu. Çocuk biraz duraksayınca ilk uyarı öyle şiddetli iki tokat oluyordu ki kızın gözlerinde şimşekler çakıyordu. Yavrucak hiç sesini çıkarmadan göz pınarlarında iki iri damla yaşla paraları yerden alıyor, soğutmak için avucunda hoplatarak çıkıp gidiyordu. İnsan bir sarhoşun beyninde ne gibi sapkın düşünce bulunabileceğini kesinlikle bilemez. Söz gelimi bir gün öğleden sonra Lali her yeri derleyip topladıktan sonra çocuklarla oynuyordu. Pencere açıktı. Odada bir hava akımı vardı. Koridoru dolduran rüzgar hafif sarsıntılarla kapıyı itiyordu. Küçük kız, "Rüzgar baba gelmiş," diyordu. "Girsenize Rüzgar baba. Lütfen efendim, bir zahmet içeri buyurun." Bunu derken de kapının önünde yerlere kadar eğilerek saygıyla Rüzgar'ı selamlıyordu. Hemen arkasında duran Henriette ve Jules de selamlıyorlardı. Bu oyun pek hoşlarına gitmişti. Sanki birisi gıdıklıyormuş gibi ikisi de katıla katıla gülüyorlardı. Lalicik onların bu denli gülüp eğlendiklerini gördükçe sevinçten yanakları pembe pembe oluyordu. Hatta kendisi de pek eğleniyordu. Bu da 40 yılda bir olan şeydi. "Günaydın Rüzgar baba, nasılsınız, iyi misiniz?" Ama bunu derken daha cümlesini bitirmeye vakit bulamadan haşim bir el kapıyı itti. Bijart baba içeri girdi. O zaman sahne değişti. Henriette ve Jules duvar dibine kıç üstü düştüler. Beri yanda da Lali referansın yarı yerinde korkudan donup kalmıştı. Çilingirin elinde uzun sapı beyaz tahtadan yapılmış, kayışı ince bir sicim parçasıyla sona eren yepyeni büyük bir arabacı kamçısı vardı. Adam kamçıyı karyolanın köşesine bıraktı. Her zaman olduğu gibi küçük kıza tekme falan atmadı. Lali kaba etlerini babasına çevirerek dayak hazırlığına başlamıştı bile. Acımasız taş yürekli baba, alaycı bir gülüşle aralanan dudaklarında kapkara dişlerini meydana çıkarıyordu. Çok neşeli, çok da sarhoştu. Ayaş suratı bir eğlence konusu bulmanın hoşnutluğuyla alev alev yanıyordu. Ha dedi, şimdi de sürtüklüğe özeniyorsun öyle mi piç kurusu? Dans ettiğini ta aşağıdan işittim. Hadi bakalım, yaklaş hele, daha yakına gel. Allah'ın cezası velet, hele de yüzünü dön. Kıçını koklayacak değilim ya, sana elimi mi dokundurdum ki öyle encik gibi titriyorsun ha? Ayakkabılarımı çıkar hadi. Lali bugün dayak yemediği için dehşete kapılmıştı. Yüzü sapsarı kesilerek babasının ayakkabılarını çıkardı. Adam karyolanın kenarına oturmuştu. Soyunmadan yattı. Gözleri açık kızın oda içindeki hareketlerini seyretmeye başladı. Çocuk bu bakışlar altında alıklaşmış dört dönüyordu. Eli ayağı yavaş yavaş öyle bir korkunun etkisiyle titremeye başlamıştı ki sonunda bir fincan kırdı. Bunun üzerine babası yerinden hiç kımıldamadan kamçıyı eline aldı ona gösterdi. Hey bunu görüyor musun kas kafalı dedi. Sana armağan getirdim. Evet bilmiş ol beni 2 frank daha masrafa soktun. Bu oyuncak elimde olunca senin peşinden koşmak zorunda kalmayacağım. Sen istediğin kadar köşeye bucağa saklan. Bak bakalım para ediyor mu? Bir denemek ister misin? Ya fincanları kırarsın değil mi? Haydi zıpla bakalım. Rüzgar babaya referanslar yap gene. Adam yerinden doğrulmadı bile. Sırt üstü serilmiş, başı yastığa gömülü, koca kamçıyı atlarını 4 nala süren bir posta arabacısı gibi şıklatarak odanın içinde savurmaya başladı. Sonra kolunu indirdi. Kamçıyı Lale'nin beline doladı. Onu tıpkı bir topaç gibi sardı ve çözdü. Küçük kız yere düştü. Emekleyerek kaçmak istedi. Ne var ki bir jart kamçıyı yeniden şıklatarak savurdu ve onu ayağa kaldırdı. Deh deh diye bağırıyordu. Sıpa yarısı derler buna. Nasıl ha? Kış sabahları çok hoş oluyor bu. Sırt üstü yatar bir güzel uyurum. Nezle mezle de olmam. Dizlerimin derisi yüzülmeden danıları uzaktan avlarım. Şu köşeye kaçarsan al sana 1 tane yedin işte. Şu köşeye kaçarsan al 1 tane daha. Ha bak karyolanın altına kaçarsan kamçının sapıyla vururum. Hadi bakalım deh deh. Dudakları hafifçe köpürüyor, sarı gözleri kara oyuklarından dışarı fırlıyordu. Lali çılgına dönmüş, dehşet içinde avaz avaz bağırıyor, odanın 4 köşesine sıçrıyor, yere büzülüyor, duvarlara yapışıyordu ama koca kamçının incecik ucu nereye gitse ona ulaşıyordu. Kulağının dibinde kestane fişeği gibi patlıyor, vücudunu dilimler halinde yakıyordu. Sirk numaraları öğrensin diye terbiye edilen bir hayvanın oradan oraya sıçraması gibi bu kedi yavrusuna benzeyen kızcağız da ip atlayan küçük kız çocuklarını andırır biçimde topukları üzerinde öyle bir zıplıyordu ki insan bunu görünce dayanamazdı doğrusu. Yavrucak artık soluk alamıyor, kaçacak kovuk aramaktan yorulmuş, gözleri yaşlarla buğulanmış, kamçıları yiyip duruyordu. Babası olacak okudurmuş hayvan herif keyfinden ölüyordu. Seni kaldırım yosması seni. Nasıl yetti mi bu kadarı? Artık elimden kurtulamayacağını anladın mı diye bağırıyordu. Gervas küçük kızın çığlıklarını işitmişti. Birdenbire içeri giriverdi. Gördükleri karşısında korkunç bir öfkeyle sarsıldı. Ah alçak rezil tanrıdan korkmaz mısın sen diye bağırdı. Çocuğu rahat bırakacak mısın haydut herif? Gidip polise ihbar edeceğim seni. Bijart rahatsız edilen bir hayvan gibi homurdandı. Buraya baksanıza siz, yampiri bacak. Kendi işinize bakın siz hele diye kekeledi. Yoksa bir yeri incinmesin haspanın diye eldiven mi giyeydim? Görüyorsunuz ya, amacım sadece onun kulağını bükmekti. Kolumun uzun olduğunu anlasın diye. Ve adam bunu derken bir kamçı daha salladı. Bu kez de Lale'nin yüzüne çarptı. Kızın üst dudağı yarıldı, kanamaya başladı. Gervais bir iskemle kapmış, haddini bildirmek için çilingire saldırmak istiyordu. Ne var ki küçük kız yalvaran ellerini ona uzatmış, hiçbir şey yok, artık bitti diyordu. Dudağından akan kanı önlüğünün ucuyla bastırıyor, kırbacı kendileri yemiş gibi hıçkıra hıçkıra ağlayan kardeşlerini susturmaya çalışıyordu. Lale aklına geldikçe Gervais kendi halinden yakınmaya cesaret edemiyordu artık. Kendi başına o merdivenin ulaştığı bütün katlardaki kadınların hepsi kadar acı çeken bu 8 yaşındaki küçücük kız gibi yürekli olmak isterdi. Onun tam 3 ay kuru ekmek yediğini, bunu bile doyasıya yiyemediğini, zayıflıktan ve halsizlikten yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Ona gizli gizli artık etler götürdüğü zaman daralan gırtlağından yiyecek geçmediği için etleri ufak ufak lokmalar halinde sessiz iri gözyaşları dökerek yuttuğunu gördükçe yüreği parçalanıyordu. Her şeye karşın her zaman sevecen ve özveriliydi. Yaşına göre aklı ve sağduyusu üstün derecedeydi. Minik anne görevlerini ölesiye yerine getiren, o çelimsiz küçük kız masumiyeti içinde vaktinden çok önce uyanmış minicik bir çocuktu. Onun için Gervais acıyla ve bağışlamayla yoğrulmuş bu yavrucaktan örnek alıyor, çilesini sessizce çekmeyi ondan öğrenmeye çalışıyordu. Lali derdini sadece durgun gözleriyle, İçlerinde kapkara sonsuz bir acı ve sefaletten başka bir şey seçilmeyen o yazgıya boyun eğmiş iri siyah gözleriyle anlatıyordu. Ağzından hiçbir zaman tek bir sözcük bile çıkmıyordu. Sadece iri iri açılan büyük kara gözleri konuşuyordu. Beri yanda kapyoların evinde de meyhanenin içkisi yıkımını göstermeye başlamıştı. Çamaşırcı kadın kocasının da o acımasız Bijart gibi eline kamçısını alacağı günün yaklaştığının ayrımındaydı. Bu nedenle kendisini tehdit eden felaket, onu çocuğunun felaketine karşı daha duyarlı bir hale getiriyordu. Evet, Capio'nun sağlık durumu günden güne kötüye gidiyordu. İçki içtikçe yüzüne renk geldiği, yanakları al al olduğu günler geçmişti. Artık güm güm göğsünü yumruklayarak caka satamıyor, bu meretin kendisini şişmanlattığını söyleyemiyordu. Çünkü ilk yıllardaki o çirkin sarı yağ erimiş, şimdi kupkuru bir şey olmaya başlamıştı. Orasında burasında bir bataklıkta çürüyen leş gibi yeşil lekeler oluşuyordu. İştahı da kökünden kurumuştu. Yavaş yavaş canı hiç ekmek istemez olmuştu. Hatta güzelim et yahnisinden bile tiksinecek hale gelmişti. En güzel pişmiş yahniyi bile önüne koysalar midesi almıyordu. Gevşeyen dişleri lokmayı çiğnemek istemiyordu. Ayakta durabilmek için her gün bir şişe devirmesi gerekiyordu. Yalnız bunu sindirebiliyordu. Sabahleyin yataktan kalkar kalkmaz tam 15 dakika iki büklüm olup kalıyordu. Öksürüyor, tıksırıyor, kemikleri çatırdıyor, başını tutuyor, gırtlağını tırmalayan zehir gibi acı bir balgam tükürüyordu. Bu kesinlikle hep böyleydi. Leğeni hazır bulundurmak gerekti. Capio ancak ilk yuvarladığı kadehten sonra iki ayağının üzerinde dengesini bulabiliyor ve bu ilk kadeh ateşi bağırsaklarını dağlayan bir iksir yerine geçiyordu. Capio önceleri derisinde ellerinde ve ayaklarında gıdıklanmaya, iğnelenmeye benzer bir şeyler duymuştu. Aldırmayıp işi alaya dökmüştü. Birisi bana şaka yapıyor galiba. Bizim karı yatak çarşafına kaşınma tozu dökmüş herhalde diyordu. Sonraları bacakları ağırlaşmış, gıdıklanmalar ellerini bir mengeneye sıkıştırır gibi çimdikleyen korkunç ağrılara dönüşmüştü. Doğrusu ya, bu pek şakaya gelir gibi görünmüyordu. Capio artık işi alaya vurmuyor, sokakta giderken kulakları çın çın öterek, gözlerinin önünde binlerce kıvılcım uçuşa uçuşa, ansızın yolun ortasında zırp diye duruyordu. Her şey ona sarı renkli görünüyordu. Binalar sallanıyordu. Capio 3 saniye yalpa vuruyordu. Küt diye düşüp yere serilmekten korkuyordu. Kimi zaman da günlük güneşlik bir havada omuzlarından kuyruk sokumuna kadar buzlu sular dökülüyormuş gibi ürperiyordu. Adamı nasıl merak ettiği şey iki elinde de hafif bir titreme başlamış olmasıydı. Özellikle sağ eli çok büyük bir günah işlemiş olmalıydı ki karabasanlar geçiriyor, sapır sapır titriyordu. O zaman kendi kendine erkek değil miyim ben artık yoksa koca karı mı oluyorum ne diye düşünüyordu. Olanca gücüyle kaşınıyor, kadehini kavradığı gibi hiç kımıldatmadan tutacağına bahse giriyordu. Ne var ki kadeh onun bütün çabasına karşın elinde düzenli ve telaşlı bir titremeyle bir sağa bir sola zıplıyordu. O zaman Capio öfkeyle kadehi kafasına dikip gırtlağına boşaltıyordu. Bunun gibi düzinelerle içerse parmağını bile kımıldatmadan koca bir fıçıyı taşıyabileceğini söylüyordu. Eğer titremek istemiyorsa içkiyi bırakmasını söyleyen Gervais'in sözlerine hiç kulak asmıyor, kadehin sarsılmasından yoldan geçen arabaları suçlu buluyordu. Mart ayında bir akşam Capio iliklerine kadar ıslanmış bir halde eve döndü. Çizmeliyle birer öğün yılan balığı çorbasını mideye indirmek için Montreux'e gitmişler, oradan geliyorlardı. Fornoux kapısından Pasinier kapısına kadar olan o upuzun yolda yağmura tutulmuşlardı.